Ayrım 15.
Kalogeropulos. Kemalistlerin işgal ettiği bütün memleket kastediliyor. Yunan hükümetince düşünülen harekatın sonucu, Mustafa Kemal kuvvetlerini ileride hiçbir direnmede bulunamayacak hale koymak üzere dağıtmaktan ibaret olacaktır. Lord Curzon, düşünülen harekatta Yunan orduları nereye kadar ilerleyecektir? Albay Sarianis, Yunan orduları ilk merhale olarak Ankara'ya kadar ileri gitmek niyetindeler. Bu hareketin Mustafa Kemal kuvvetlerinin tamamıyla dağılıp yok olmasına yeteceğini tahmin ediyorum. Yunan Genelkurmay'ı zannediyor ki Batı cephesindeki Kemal ordularının dağılması bu kuvvetlerin tamamının yok olmasını sağlayacaktır. Yunan hükümeti bu hareketi her an yapmaya hazırdır. Lord George, Anadolu'daki Yunan ordusunun moral durumu hakkında bilgi vermesini Yunan Başbakanından rica ederim. Albay Sarianis, ordumuzun morali son derece yüksektir. Yunanistan'da geçen siyasi olaylar Yunan ordusunun moral kuvvetini hiç sarsmamıştır. Ordu her fedakarlığı yapmaya hazırdır. Subay kadrolarında hiçbir değişiklik yapılmamıştır. İktidar değişikliğinden sonra ancak 20 ve nihayet 50 subay yerlerini bırakarak İstanbul'a dönmüşlerdir. Memleketimin ordusuna güvenim tamdır. Bu ordunun yiğitliğinden şüphe edilemez. Harekete geçmesi uygun görülürse bu ordu kendisinden beklenen şeyi yapacaktır. İtalya Dışişleri Bakanı Con Sforza, Türk ordusunun bir an için dağıtıldığı ve Yunan askerlerinin kendilerine verilen bölgenin sınırları içine çekildiği kabul edilse bile, Yunanistan'ın İzmir vilayetini savunmak için orada daimi bir ordu bulundurması gerekeceğine dikkati çekmişti. Lloyd George da bu noktaya değinerek Yunan Başbakanına şu soruları sordu. Lloyd George, İzmir vilayetinde devamlı olarak bulundurulması gereken kuvvetin sayısı Yunan askeri müşavirlerine göre ne kadardır? Ve Yunan hükümeti gerek askeri gerek mali bakımdan bu yükü çekebilecek midir? Kalogeropulos, Monsieur Lloyd George'un düşündüğü durumun hiçbir zaman baş göstermeyeceğini sanıyorum. Yunan ordusunca düşünülen harekat iki sonuç verebilir. Ya Mustafa Kemal kuvvetlerinin büyük bir kısmı esir edilir ve bu halde bize karşı ani bir taarruz tehlikesi kalmaz. Yahut Mustafa Kemal kuvvetleri geri çekilir ve dağılır. İkinci şıkta tehlike büyük değildir. Çünkü Yunan ordusunca düşünülen harekat Mustafa Kemal kuvvetlerini o kadar uzaklara sürecektir ki oralarda hiç ulaştırma araçları bulunmayacak ve onların orada barınıp beslenebilmesi imkanı kalmayacaktır. Con Sforza, konferans Yunan Başbakanının ve danışmanlarının görüşlerinden Yunan ordusunun Mustafa Kemal kuvvetlerini parçalayarak nihayet dağıtarak 3 ayda Ankara'ya varabileceğini öğrendi. Eğer bu harekat tahmin edildiği gibi başarıyla biterse artık Türk kuvvetlerinin Yunan ordularını rahatsız edemeyecek hale gelecekleri fikrine ben de katılırım. Ancak Yunan kuvvetleri Mustafa Kemal'in çekilmesi yüzünden onun kuvvetleriyle çarpışmadan Ankara'ya kadar varırlarsa bunun sonucu olarak çok ciddi bir durum baş göstermiş olacağını düşünmekteyim. Bu durum 105 sene evvel dünyanın en büyük kumandanlarının idare ettiği ordunun yok olmasına sebep olan duruma benzemektedir. Dipnot: Con Sforza 1813'te yani 107 yıl önce Napolyon'un Moskova seferinde uğradığı akıbeti kastetmektedir. Kalogeropulos, Yunan ordusu Ankara'ya varırsa ve Mustafa Kemal ordusu Ankara ötesine kadar çekilirse bunun sonucu Mustafa Kemal'in bütün ordularının dağılması olacaktır. Çünkü bu bölgelerde bu ordu yiyecek bulamaz. Anadolu askeri geçmişteki mutaassıp Osmanlı ordusuyla artık kıyas edilemez. Bunlar ancak kuvvetle bir arada tutulan askerlerdir. Bu sebeple kıtlık, ihtiyaç ve ulaştırma vasıtalarının eksikliği Yunan ordusunun bitiremediğini kökten tamamlayacaktır. Bununla beraber eğer gerekirse Yunan alayları Ankara'dan dileri giderek takip edilen maksadı elde edecek haldedirler. Yunan ordusunun, Napolyon ordusunun Rusya'daki akıbetine uğraması tehlikesi hiç yoktur. Ankara demir yolunun son noktasıdır. Bu sebeple Türkler daha öteye taşımacılık yapamazlar. Ulaştırma vasıtaları olmadığı için Ankara'nın ötesine çekilişleri ister istemez muntazam ordularının dağılmasına sebep olur. Zaten çok dağınık olan bu topraklarda ancak küçük askeri kıtalar kalabilir. Lord George, Yunan ordusu demir yolunu kesmek için Türklerin çete muharebelerine girişmesi halinde ulaştırma hattını kurabilmekte büyük güçlüğe uğramayacak mıdır? Albay Sarianis, demir yolu hattı şimdiye kadar Kemalistler tarafından hiçbir taarruza uğramamıştır. Bundan sonra da olamaz. Deneme ile öğrendik ki bu hususta korkulacak bir şey yoktur ve üç alay ulaştırmanın korunması için el verir. Lord George, Yunan ordusu düşman bir memlekette ilerledikçe geri yolları korumak için daha çok kuvvet lazım olacağını hatırlatırım. Albay Sarianis, ben de bu fikirdeyim. Fakat Yunan Genelkurmayı'nın bunun için lazım olan kuvvetlerin sayısını iyi bildiğine inanmanızı rica ederim. Lloyd George, İzmir'in Rum halkı kavgaya iştirak etmiş midir? Başka bir deyimle İzmirli Rumların hürriyetleri için dövüşmeye niyetleri var mıdır? Kalogeropulos, askeri hizmete tabi olan Yunan uyruklarından gayri gönüllü olarak yazılanlar vardır. Fakat Sevr Antlaşması hükümlerini ihlal etmemek için İzmirli Rumlar askere sevk edilmemişlerdir. Lloyd George, Yunan hükümeti Anadolu'da bulunduğu söylenen 120 bin kişiden fazla buraya daha ne kadar kuvvet sevk edebilir? Kalogeropulos, lazım olduğu kadar. Lloyd George, bu hususta imkanın ne olduğunu bilmek isterim. Kalogeropulos, Yunanistan daha 200 bin kişi çıkarabilir. Lloyd George, Yunanlıların düşünülen harekat masrafını yüklenip yüklenmeyeceği meselesini başbakanın açıklamasını rica ederim. Kalogeropulos, bu soruya hem de hiç tereddüt etmeden müsbet cevap verebilirim. Göz önünde tuttuğumuz husus şudur ki, bu türlü harekat diğer devletlerin dünya harbinde yaptıkları gibi mali sorumluluklar doğuracaktır. Şimdiki halde bir Yunan vatandaşı vergi olarak ancak 480 frank vermektedir. Diğer memleketler vergi mükelleflerine çok daha ağır yük düşmektedir. Bu sebeple Yunan servet kaynaklarının henüz tükenmemiş olduğunu kabul etmek lazımdır. Ancak Yunan hükümetinden kendi gelirleriyle harbe devamı istenecekse iradesini serbestçe kullanmasına engel olmamak gerekir. Briant, Yunan Başbakanının sözlerini en büyük ilgiyle dinledim. Ben şahsen bütün Yunanlıların vatanseverliklerinden ve bu vatanseverliği İzmir'de göze çarpacak surette belirtmekteki dilek ve iradelerinden bir dakika bile şüphe etmedim. Fakat Türklerin düşman olarak kıymetlerinin az olduğu hakkında Yunan Başbakanı kadar iyimser değilim. Fransız olarak Klikya'da Türklere mükemmel donatılmış, iyi talim edilmiş, vatansever, cesur askerlerden mürekkep 60 bin kişilik bir ordu ile karşı durduk. Harbin bu safhasında bir yılı aşan bir zaman içinde ortaya çıkan sonuç bana şu kanaati verdi ki Yunan Başbakanının küçümsediği haydut çetesi diye anılan Türk savaşçılarına saygı göstermek gerekir. Fransa kuvvetlerince denemeden elde edilen sonuca göre sabit olmuştur ki Türk ordusu konferansın bugün inanmaya istekli göründüğü gibi kolay dağılmayacaktır. Bu ordu Fransızlara çok acı kayıplar verdirmiştir. Fransız ordusu bir ay müddetle Antep'i kuşattı ve Antep kendisini şiddetle savundu. Bir ay içinde Fransızlar şu inanca vardılar ki Türk askerleri çok yiğittirler. Bir karış toprak için bile savaşırlar ve vahşice dövüşürler. Mustafa Kemal'in topladığı askerler için bu böyle olmayabilir. Fakat bu hususta Yunan Başbakanı tarafından ileri sürülen fikri kabul etmeden Fransa askeri temsilcisi General Gerard'dan askeri durum hakkında ve hele Türk kuvvetlerinin gösterebileceği direnme hakkında düşüncesini istemek mecburiyetindeyim. Kendisi şahsen bütün yangın ocaklarının sönmesini çok ister. Çünkü böyle olmadıkça bir anlaşmazlık derhal diğer bir anlaşmazlığı doğurur. General Gerard, Türk ordusunun değeri hakkında Yunan Başbakanı'nın fikirlerini mübalağalı bir iyimserlik saymaktayım. Çanakkale'de kendileri ile çarpışan askerler Ananavi eski Osmanlı askeri idi. Bugünkü Türk askeri belki 1915'teki asker değerinde değildir. Bunu kabul etmekle beraber bunların da tehlikeli düşman olduğunu ve küçümsenmelerinin doğru olmadığını söylemek isterim. Yunanlılar ilerledikçe direnme ile karşılaşacak ve coğrafi ve tabi şartlar Yunan ordusunu çok güç duruma düşürecektir. Eğer Fransız hükümeti benden Yunan hükümetinin düşündüğü harekatı yapmamı isteseydi, Mareşal Foch'un bunun için 27 tümenlik bir kuvvet lazım geleceğine dair olan fikrini unutmazdım. Bir savunma harbinde Türkler çok tehlikeli bir düşmandır. Türkleri Anadolu'nun göbeğinden kovmak imkansızdır. Düşünülen gayeyi elde etmek için lazım olan vasıtalar ve kaynaklara sahip bulunan bir millet mevcut olduğunu zannetmiyorum. Lloyd George, bahsettiğiniz 27 tümen bütün küçük Asya'yı zapt etmek için lazımdır. Albay Sarıyanis, benim görüşüme göre Kemalistlere karşı başarılı bir harp yapmak için Avrupa askeri çevrelerinin takdir ettiği kadar büyük bir insan kütlesine ihtiyaç yoktur. Yunanlılar doğulu olduklarından Türkleri daha iyi tanırlar. Küçük Asya'da Yunanlılar batılı bir devlete kıyasla daha az bir kuvvetle meseleyi sona erdirebilir. Lloyd George, Albay Sarıyanis'e iki soru sormak isterim. Önce, geçen sene Yunanlılar tarafından Bandırma'ya yapılan harekatı şüphesiz Sarıyanis hatırlar. Durum bu harekat başlamadan öncekinin aynı değil midir? O zamanki Batı devletlerinin askeri müşavirleri, teknik güçlüklerin Yunan Genel Kurmayı'nın düşündüğünde daha ciddi olduğu tarzında muhakeme yürütmemişler miydi? Sonra Yunan Genel Kurmayı'nın tahminlerinin doğruluğu anlaşılmadı mı? Albay Sarıyanis, durum aynen böyledir. Söz konusu harekat bir ayda bitirildi. Bazı Batı devletleri subaylarının Yunanlılara büyük tehlikelerle karşılaşacaklarını söyleyerek onları teyakkuza davet etmiş olmalarına rağmen Türkler kolaylıkla yenildiler. Briant, Albay George'un görüşlerini belirtmesini isterim. Albay George, bu kadar zayıf imkanlarla Yunan ordusunun taarruza geçmesi büyük tehlikelere atılmak demektir. Bundan başka Yunanistan'ın insan ve mali kaynaklarının burada söylendiği gibi olduğuna inanamıyorum. Ankara'ya karşı başarılı bir hareketin imkanı olmadığını kabul etmekle beraber Yunanistan'ın ortaya çıkaracağı vasıtalarla bu türden bir teşebbüsün tehlikeli bir karakter arz ettiğini belirtmek isterim. Çünkü Kemalistleri yalnız muharebe meydanında yermekle her iş bitmeyecektir. Bundan sonra Türkiye'nin boyun eğmesini sağlamak ve çete muharebelerini ortadan kaldırmak gerekecektir. Müttefikler Yüksek Başkumandanlığı da bu fikirdedir. Lloyd George, bu karara varıldığı vakit Müttefikler Askeri Meclisi'nde Yunanistan'ın askeri bir temsilcisi bulunmuş muydu ve bu karar hangi tarihte alınmıştı? Albay George, Müttefikler Yüksek Başkumandanlığı 24 Mart 1920'de toplanmıştı. Lloyd George, bu karar Yunanlıların Bandırma başarısından daha önceye aittir. Müttefikler Kumandanlığı, Mustafa Kemal Kuvvetleri ve Yunan Kuvvetleri hakkında bugün savunulduğu görüşü o vakit ileri sürmüştü. Fakat Yunanlıların kazandığı başarı karşısında Müttefikler Askeri Kumandanlığı haksız ve Yunan Genelkurmayı haklı çıkmıştır. Görülüyor ki Lloyd George, Türk-Yunan Harbi'nin devamına taraftardır. Bu harpten ümitlidir. Yunan Başbakanı ve Genelkurmay 2. Başkanı Sarıyanis ise kendilerini olduklarından fazla göstererek Londra Konferansı'nda Yunan menfaatlerinden bir fedakarlık yapmak durumundan kurtulmak istemektedirler. Lloyd George'u memnun etmekle İngiltere'den yardım görebileceklerini ummaktadırlar. Buna karşılık Fransızların Türkiye'nin kabul edebileceği bir barış için gayret sarf ettikleri anlaşılıyor. Özellikle Türklerle savaşan Fransız kuvvetlerinin kumandanı General Gerard'ı konferansta bu maksatla getirmişlerdi. Hariciye Vekili Bekir Sami Bey'in başkanlığında İzmir Milletvekili Yunus Nadi Abalıoğlu ve Mahmut Esat Bozkurt ile Trabzon Milletvekili Hüsrev Gere'de, Erzurum Milletvekili Necati Albayrak, İzmit Milletvekili Sırrı Belli, Aydın Milletvekili olup Milli Hükümeti Roma'da temsil eden Cami Baykut Bey ve 10 kadar müşavirden teşekkür eden Ankara delegasyonu 22 Şubat günü Londra'ya gelmiş bulunuyordu. Paris'te oturan Nihat Reşat Belger Bey de delegasyona dahildi. Tevfik Paşa heyeti ise İstanbul hükümetinin Roma ve Londra'da büyük elçileri Raşit ve Osman Nizami Paşalardan müteşekkildi. Türkiye'yi iki ayrı delegasyonun temsil etmesi konferanstan olumlu bir sonuç alınmasını tehlikeye düşürebilirdi. Hatta bu Türkiye adına çok garip bir durumdu. Ankara delegasyonu İstanbul heyetinin yarın toplanacak konferansta nasıl davranacağını merak etmekteydi. Hüsrev Gerede Bey, Tevfik Paşa'nın oğlu İsmail Hakkı Bey ile askerlik arkadaşı olduğu için aynı otelde kalan bu heyet ile görüşmek üzere görevlendirildi. Hüsrev Gerede ve İsmail Hakkı Beyler arasındaki görüşmeden İstanbul delegasyonunun konferansta milli birliği bozmamak için mümkün olanı yapacağı anlaşıldı. 21 Şubat'ta Türkler bulunmaksızın Yunanlıları dinleyen konferans yine aynı sarayda 23 Şubat'ta Yunanlılar bulunmadığı halde Türk heyetini dinlemek üzere toplandı. Konferansın bu oturumunu Nihat Reşat Belger Bey şöyle anlatır. Dipnot: Mahmut Kemal İnal, Son Sadrazamlar, sayfa 1735. Londra Barış Konferansı'nın toplanmasından birkaç gün önce Tevfik Paşa hasta olarak yatakta istirahate mecbur olmuştu. Konferansın ilk oturumu açıldığı gün henüz nekahat devresine giren paşayı toplantı salonuna kollarından tutarak yardımla getirdiler. Çok yorgun ve rengi uçuktu. Gösterilen yere oturduktan sonra dizlerini ve ayaklarını battaniye ile sardılar. 80 yaşına gelmiş olan bu zat, heyecan ve üzüntü içinde Frenk delegelerinin karşısında yer alınca bu manzara orada toplanan bütün heyetler üzerinde derin bir etki yarattı. O yaşta ve henüz yatakta istirahate muhtaç bir durumda mensup olduğu milletin hak ve şerefini savunmak için konferansta hazır olarak vatanı namına adalet isteğinde bulunmaya teşebbüs etmesi herkesi heyecanlandırdı. Derin bir sessizlik içinde konferansın başkanı Lloyd George, paşaya konferans adına sağlık ve afiyet dileğinde bulunduktan sonra gayet saygılı bir dil ile hitap ederek kendisine söz verdiğini söyledi. Gözler paşaya çevrilmişti ve herkes paşanın durumuna, davranışına ve söyleyeceği sözlere son derece dikkat ediyordu. Paşa üzüntüden titrek, gayet zayıf bir sesle söz, asıl milletvekillerine aittir. Bundan dolayı Anadolu heyetine söz verilmesini teklif ve rica ederim dedi ve sustu. Nihat Reşat Belger Bey, Türk tezini Fransızca olarak dinleyenleri hayran bırakacak bir şekilde açıkladı. Bu konuşmadan dolayı hitabetiyle ün almış olan Fransız Başbakanı Briand, Nihat Reşat Bey'i tebrik etti. Fransız askeri müşavirlerinden Albay Mugin, akşam otele gelerek Türk tezinin çok iyi savunulduğunu bildirdi. Ve Türk delegasyonunu o da tebrik etti. Nihat Reşat Bey'in konuşması bitince Lloyd George, Türk davası hakkında verdiğiniz bu önemli bilgilerden dolayı aydınlandım. görüşünüzü tamamıyla anladım, teşekkür ederim demişti. Fakat Lloyd George, Briant gibi samimi değildi. Tevfik Paşa'nın konferansta sözü Ankara'nın temsilcilerine bırakması üzerinde biraz durmak gerekir. Bu iki bakımdan çok önemli bir davranıştı. İstanbul hükümetinin başkanı böylece Ankara'yı resmen tanımış ve temsil ettiği hükümetin Türkiye hakkında söz sahibi olmadığını açıkça itiraf etmiş oluyordu. Hem de Türkiye'yi bölüşmek isteyen itilaf devletleri temsilcilerinin önünde. Bu bir. İkincisi, Türk Milli Hareketi yöneticileriyle anlaşmaya temayül olan devletlerin, Fransa ve İtalya, bütün tereddütleri silinmiştir. Lord George'un inançları hiç sarsılmamış bile olsa, başta Lord Curzon olmak üzere konferansta hazır bulunan diğer İngilizlerin, İstanbul hükümeti ve padişahıyla yapacak bir işleri kalmadığını anlamış olduklarına inanabiliriz. Ankara için konferansın tek kazançlı yönü budur. Nitekim Briant ve Kont Sforza'nın Bekir Sami Bey ile Londra'da birer anlaşma imzalamaları, zaten az çok hazır oldukları bir uzlaşma kolaylıkla yanaşmaları, bir dereceye kadar da Tevfik Paşa'nın tutumundan ileri gelmişti. Ankara hükümeti bu konferansta tek başına temsil edilmek için çırpınmıştı. Bu vesile ile Mustafa Kemal Paşa ile Tevfik Paşa arasında geçen telgraf yazışmaları yalnız bir iç mesele olarak değil dış ilişkiler bakımından da bu hususta Ankara'nın verdiği önemi göstermektedir. Büyük Millet Meclisi'nin 1 Şubat 1921 günlü toplantısında konuşan Hariciye Vekili Bekir Sami Bey aynı konuya değinerek şöyle demişti. İstanbul'da bulunan ve Sevr Antlaşması'nı imzalayan ve yüksek bir şurada, Saltanat Şurası, padişahın önünde bu millet için Sevr Antlaşması'nı kabul ve tasdikten başka çare kalmadığına karar veren bir belirsiz hükümetin artık bu memleketin kaderi hakkında söz söylemek hakkı da yüzü de kalmamıştır. Tevfik Paşa'nın konferansta söz hakkını Büyük Millet Meclisi'nin temsilcilerine tanıması bu gerçeğin İstanbul hükümetince itirafından başka bir şey değildir. Tevfik Paşa'yı şüphesiz vatanseverlik duygularından yoksun saymaya imkan yoktur. Fakat saltanat ve hilafete bağlı bir Osmanlı vatanseveri olarak Londra'ya gelmeden de yapmamıştı. Öyle sanıyoruz ki Mustafa Kemal Paşa'ya karşı sonuna kadar direndikten sonra telifçi bir yol bulduğu inancıyla Londra'ya gitmiştir. Tevfik Paşa'nın Türk delegasyonunu nasıl sevindirdiği ve Büyük Millet Meclisi'nin bundan duyduğu memnunluğu İzmit Milletvekili Sırrı Bey tarafından Londra'dan çekilen ve meclisin 24 Şubat günlü toplantısında okunan aşağıdaki telgraftan anlamaktayız. Tevfik Paşa, konferans huzurunda millet adına söz söylemenin Ankara Büyük Millet Meclisi delegelerine ait olduğunu ifade etmiştir. Şiddetli alkışlar. Gerçi yukarıdan beri belirtmeye çalıştığımız gibi Sadr-ı Azam'ın konferans görüşmelerinin yürütülmesi hakkını Ankara'nın temsilcilerine bırakması milli hareket yararına güzel bir jesttir. Fakat Tevfik Paşa diğer yandan konferanstan sonuç almak sorumluluğunu da Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine yüklemiş oluyordu. Başarısızlığa uğrandığı takdirde ki böyle olması mukadderdi, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere milli liderler memleket kamuoyu ve Büyük Millet Meclisi önünde suçlu duruma düşebilirlerdi. Bu endişenin duyulduğu Hariciye Vekili Bekir Sami Bey'e vekalet eden Muhtar Bey'in aşağıya alacağımız konuşmasında açıkça sezilmektedir. Hükümetin o günlerdeki heyecanını ve kısmen Londra konferansının havasını aksettiren bu konuşması ile Muhtar Bey Büyük Millet Meclisi'ne şu açıklamada bulunmuştur. 10 Mart. Londra görüşmelerinde İtilaf Devletleri, Trakya ve İzmir'de Türk ve Rum nüfusunun tespiti için uluslararası bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif ettiler. Son yılların olaylarına rağmen araştırma sonucunun lehimize çıkacağına inanan delegasyonumuz bu teklifi kabul etti. Fakat bu görüşmelerin sonucu hakkında bize gönderilen rapora cevap olarak verdiğimiz talimatta, oralarda Yunan askeri ve sivil idaresi hakim oldukça araştırma komisyonunun faaliyet göstermesine razı olmanın sakıncaları belirtilerek teklifin reddedilmesini kendilerine bildirdik. Bizim delegasyonumuz Yunanlıların bu teklifi kabul etmeyeceğine inanıyorlardı. Gerçekten Yunan hükümeti sonuçtan güven duymadığı için tahkik komisyonu teklifini reddetmiştir. Dolayısıyla durum lehimize bir etki bırakmıştır. Yine komisyonun bir oturumunda delegasyonumuz başkanı, Kürdistan ve Ermenistan sınırları ve mali kontrol ve iktisadi münasebetler ve boğazlardan serbest geçiş hakkında bazı sorulara muhatap olmuştur. Yüksek heyetiniz de bilir ki bu memleket, kanuni devrinde olduğu gibi sınırlarını ta Viyana'ya kadar genişletse, mali istiklaline sahip olmadıkça buna bağımsız bir hükümet ve devlet denemez. Zaten misak-ı milliğinin değişmez esaslarına aykırı bulunduğundan biz asla mali bir kontrol ve teftiş kabul edemeyiz. Bu şartlar içinde yapılacak barışımız yoktur. Hatta bütün milli isteklerimiz tatmin edilse bile halen mevcut bulunan burada değil ya İstanbul'un bugünkü şekline göre arz ediyorum, duyunu umumiye müesseselerini dahi kabul edemeyiz. Bundan dolayı imzalayacağımız barışı mutlaka bu şartlar içinde yapmak ve tespit etmek gerekir. Kürdistan meselesine gelince, böyle bir mesele bizde mevcut değildir. Biz bunu bilmiyoruz. Çünkü yüksek heyetiniz ve onun içinde bulunan Kürdistan vilayetlerinin sayın milletvekillerinin de her fırsat düştükçe söyledikleri üzere biz ayrılık kabul etmez bir surette birbirimizle kader birliği yapmış olduğumuzdan yalnız bir Türkiye meselesi vardır. Yoksa Kürdistan meselesi yoktur. Bunu Avrupalılar bir daha öğrenmek isterlerse delegasyonumuz bunu yüksek sesle suratlarına söylesin denilmiştir. Ermeni sınırları meselesine gelince, yüksek heyetiniz pekala bilir ki Gümrü'de imzalanmış fakat bilinen sebeplerden dolayı bazı maddeleri uygulanmamış olan antlaşma ile kayıtlı olduğumuzdan, Batı devletleriyle aramızda Ermenistan'a veya sınırlarına dair görüşülecek, konuşulacak hiçbir mesele ve anlaşmazlığımız yoktur. Delegasyonumuza yeniden bu şekilde talimat verdik. Misak-ı Milli'de gösterilmiş olan esaslar içinde bir barış yapmak arzumuz son derece büyüktür. Barışın taraftarıyız. Harp zevki için harp etmiyoruz. Bunlar tatmin edildiği takdirde her zaman barış yapmaya hazırız. Konferansta biz Sevr Antlaşması'nı bir izzeti nefis meselesi yaptık. Bundan dolayı bu ismi asla değiştiremeyiz. Bunu önceden kabul ediniz. Ondan sonra antlaşmanın maddeleri hakkında sizinle konuşabiliriz demişlerdir. Biz de dedik ki, biz gerçeksever insanlarız. Biz 7-8 yüzyıldan beri koca bir saltanat kurmuş bir milletin çocuklarıyız. Onun için yeni kurulmuş devletler gibi gösteriş hevesimiz yoktur. Biz gerçeğe bakarız. İsmi ne olursa olsun. Yalnız barış hükümleri mutlaka Misak-ı Milli'de gösterilen esaslara uygun olsun. Biz Sevr ismini de kabul ederiz. Bu arada Fransız ve İtalyan delegasyonu bizim delegasyonumuzla yaptıkları konuşmalarda bize karşı dostça duygular göstermişlerdir. Aldığımız raporlara göre bizimle anlaşmak istemektedirler. Fakat Fransızlar, özellikle Fransızlar, yüzümüze dostça laflar söylemekle birlikte uygulamada buna zıt davranışlardan çekindikleri yoktur. Bunların samimiliğine kanaat getirilmedikçe yapılan tekliflere hükümetin kıymet vermeyeceğini size tekrar temin ederim. Delegasyonumuzdan aşağı yukarı 8 günden beri bir haber alınamamıştır. Yabancı ajanslar konferans görüşmelerine ait ve konferans dışında siyasi çevrelerin eğilimlerine dair birçok haberler verdikleri halde delegasyonumuzdan 8 günden beri bir cevap alınamaması dikkati çekecek bir durumdur. Bunu ne surette tevil etmek lazım geldiğini bendeniz kestiremiyorum. Yüksek heyetinizin ve kamuoyunun herhalde pek büyük bir ümide düşmemesini rica ederim. Londra Konferansı Batılı devletlerin Ankara hükümetiyle yaptığı resmi ve siyasi görüşmelerin ilki olmak, Ankara hükümetinin hariciye vekiliyle Fransa ve İtalya'nın birer anlaşma imzalamalarına imkan hazırlamak gibi üç önemli özelliği vardır. Bu sebeple konferansa biraz genişçe yer vermiş bulunuyoruz. Halbuki konferanstan başka olumlu bir sonuç çıkmamıştır. Lloyd George, görüşmelerin bir anlaşmaya ulaşmaması için elinden geleni yapmıştır. Lloyd George'un çabasıyla Türk ve Yunan delegasyonuna hükümetleriyle görüştükten sonra cevaplandırmak üzere verilen yazılı barış teklifi üzerinde durulmaya bile değmez. Çünkü bu teklifi ne Ankara kabul edebilirdi ve ne de Atina kabul etmek niyetindeydi. Sevr Antlaşması'nda çok önemsiz bazı değişiklikleri taşıyan teklif henüz Ankara'ya ulaşmadan ve Türk delegasyonu yoldayken Yunan ordusu Anadolu'da büyük bir taarruza geçecekti.